Işıl Yılından herkese merhaba. Bir süredir beraber değildik. Ekrem Bey, bilmiyorum size de soruldum. Birçok insan ne oldu, niye yoksunuz, niye program yapmıyorsunuz diye sordular. Bayram girdi, daha sonra rahatsızlıklar. Herhalde artık yaşlılar da ilerliyor. Ama programımız devam ediyor. Tekrar sizinle beraber olmak güzel. Size de soranlar oldu mu?
Çok sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Ne oldu, program niye aksadı, neden devam etmiyor, bir problem mi var? Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Önce söylediğin gibi Ramazan, bayram, ardından rahatsızlıklar, hastalıklar. Öyle ciddi hastalık, ciddi rahatsızlık değil. Seyircilerimiz yanlış anlamasınlar. Böyle hafif gribal şeyler. Yapamadık.
Evet, önce sağlık diyoruz. Türkiye'nin gündemi hani çok şeyde kaçırmadık ama tatsız konular devam ediyor. Türkiye'de NATO tartışılıyor. Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in adaylığına kesinlikle hayır diyeceğiz demecinin arkasında duruyor. Kimileri bunu pazarlığı arttırıcı bir argüman olarak sunduğunu dile getiriyorlar. Sadat var. Sadat bir türlü gündemden düşmüyor. İlginç. Kemal Kılıçdaroğlu geçen cuma günü sürpriz bir ziyarete gitmişti ama Sadat hala tartışılmaya devam ediyor. Ona değineceğiz. Bir de KYK'lar alakalı Deva Partisi'nin bir eylem planı vardı. Onu konuşacağız, bu üç konuyu. Dilerseniz NATO ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Millet Kütüphanesi'nde gençleri toplamışlar Türkiye'den. Onlara vaaz-ı nasihatta bulundu. NATO ile alakalı olarak da o dün grup toplantısındaki söylemi devam ettirdi. Asla evet demeyeceğiz dedi üyeliklerine. Siz neden Erdoğan bunu söylüyor? İddia ettiği gibi bu ülkeler birer terör yuvası mı? Nasıl bakıyorsunuz?
Önce soruyu sorarken eksik bir tanım yaptın, onu düzelteyim. Böyle dememek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü genelde bizim anayasamızda ve genel siyasi teamülümüzde Cumhurbaşkanı demek herkesin, bütün cumhurun başkanıdır. Yani tarafsızlık ilkesi anayasal bir zorunluluktur. Fakat şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Partili Cumhurbaşkanı. Önce Genel Başkan, sonra AKP Genel Başkanı'nın yanında Cumhurbaşkanı. Neyse, bunu sevgili seyircilerimiz, sen de biliyorsun, sen de defalarca söyledin ama bunu söylemekte fayda. Ben biraz dile zor geliyor. Belki kulağa da yük ama ısrarla söylemek lazım. AKP Genel Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı.
Ben yani, aslında genelde başka şeyler söylüyorum ama şimdi siz karşımdasınız diye Cumhurbaşkanı çıkmış ağzımdan.
Öyle, öyle olsun, peki. Biz gene onları da söylememeye dikkat edelim canım. Önemli, önemli ama teknik olarak bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuzu defalarca söylemek lazım. Şimdi AKP'lilerin hoşuna gidiyor belki hem genel başkan hem cumhurbaşkanı olması. Farz edin ki seçimlerde Kılıçdaroğlu seçimi kazandı diyelim. Hani aday oldu, kazandı diyelim. Faraz, bir simülasyon yapalım. CHP Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı. Veya Meral Hanım oldu diyelim. Parti Genel Başkanı ve sonra Cumhurbaşkanı. Bu zırvalıktan çıkmak lazım geldiği kanaatindeyim. Cumhurbaşkanı olan kişinin parti kimliğini bir tarafa bırakması, ceketini parti binasına asıp çıkması lazım. Turgut Özal öyle yaptı. Kitlelere mal oldu. Süleyman Demirel öyle yaptı, kitlelere mal oldu. Asıl olan da budur. Neyse. Şimdi Erdoğan NATO üzerinden yeni bir pazarlık yapıyor. Ortada belli, besbelli. Gene ahkam kesiyor, asıyor, kesiyor, atıyor, tutuyor. Ama niye yaptığını aslında perde arkasını bilen herkes biliyor. Nitekim Dışişleri Bakanlığı sıfatı taşıyan Mevlüt Çavuşoğlu bir basın açıklamasında bu pazarlığın perde arkasını söylüyor. Aslında konu ne İsveç, ne Finlandiya, ne NATO. Erdoğan'ın derdi başka. Erdoğan'ın derdi Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Halk Bankası davasının kapatılması. Bir zamanlar arkasına Türkiye bayrağı konarak ekonominin baş kahramanı ilan edilen, sırtlarda ve omuzlarda taşınan Reza Zerrab'ın bütün hukuki yolları alt üst ederek serbest bırakılmış, o hırsızı yakalayan polislerin de külliyen hapse atıldığı, Reza Zerrab'ın Amerika'daki itirafçılığıyla başlayan açılımlarla Halk Bankası davasının nereye gideceğinden endişe duyuyorlar ve Halk Bankası davasının Amerika'da, zaten söylüyor Çavuşoğlu, mevkidaşıyla yaptığı, Amerika Dışişleri Bakanı ile yaptığı toplantıda bunları konuştuklarını, bu davanın siyasi bir dava olduğunu, hukuki bir dava olmadığını, sanki Türkiye'deki hukuki davalar hukukiymiş gibi, sanki siyasi değilmiş gibi Türkiye'deki davaları külliyen siyasete çevirdiniz. Dememiş herhalde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı. Ama anlaşılan o ki birinci derecede masada tartışılan, konuşulan Finlandiya'nın ya da efendim İsveç'in bu vesileyle de sizin de adınız dahil birçok insanın, birçok gazetecinin, aydının ismi de geçiyor. Bunların hepsinin aslında Erdoğan nazarında çok önemli bir yeri yok. En önemli olan yer Türkiye'de yakalanıp da suçüstü yakalanıp da kanunu hukuku zorlayarak, parçalayarak, yok ederek kapattığı dosyanın Amerika'da devam etmesini istemiyor ve bunu bir pazarlık unsuru. At pazarlığıyla geldi 2001'de. Hep at pazarlığı yapıyorlar diye bir şey vardı hatırlarsın o zaman.
Evet.
Meşhur bir
Irak
eleştiri
işgali
vardı.
öncesi
Irak
tezkere
işgali
görüşmelerini kastediyorsunuz.
tezkere görüşmeleri sırasında aynen bu tabir kullanılıyordu. Aradan geçti 19 sene. Hala at pazarlığı sistemiyle devam ediyor iktidar. Benim kanaatim Türkiye'nin gözü ne Finlandiya'da, ne İsveç'te, ne NATO'da. Amerika'nın, Türkiye'nin gözü, daha doğrusu Erdoğan ve ailesinin ve avanesinin gözü Biden'da, Beyaz Saray'da, Amerika'da. Oradan gelecek bir cevaba bakıyorlar. Oradan gelecek olumlu bir cevap karşısında Putin'i de hiç dikkate alacaklarını zannetmiyorum. Çünkü oradaki en büyük açık suçüstü yakalandıkları ve yarın bir gün uluslararası davalara konu olabilecek. Daha açılımlarını da çok iyi bilmiyoruz Levent Bey. Ben o davanın Tevhid Selam davasındaki bazı iddialarla beraber, hani o, çünkü o çok kritik bir nokta var orada. Reza Zerrab'ın yazışmaları FBI'nin elinde.
Evet.
Ve gerçi Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'den götürülen dosyayla falan
Evet.
filan diyor da, ya sen hiçbir şey bilmiyorsun Dışişleri Bakanı, veya saptırıyorsun. Olayı başka bir yere savuruyorsun. Amerika zaten araştırmasını yapmış, soruşturmasını yapmış. Geçenlerde de ilginç bir beyanda bulundular biliyorsun. Bizdeki belgelerle 17-25 Aralık'taki belgeler birbiriyle örtüşüyor dediler. Yani onlar kendi zaten belgelerini tutmuşlar. Kendi dosyalarını tutmuşlar. Dosyanız çok kabarık. Bununla ilgili 50 şey söylenebilir. Orayı kapatabilmek için bence NATO meselesini bir vesile yapıyorlar.
Kesinlikle. Bence olayı çok doğru açıdan baktınız. Şimdi isimler dolaşıyor, havuzda işte hamilik yapıyorlar. Bu çok yanlış bir koordinat. Türkiye bu düzlemde tartışılmasını istiyor ama perde arkasında bambaşka ayrıcı öncelikleri var. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, bir hanedanın pisliklerini temizlemek için uğraşıyor. İşte Türkiye'nin düştüğü durum bu. Sanki dediğiniz gibi Türkiye'den getirilen belgeler dedi. Halbuki Halkbank'a dendi ki gel uzlaş, bu iş mahkemeye hiç sirayet etmesin. Gel Amerikan hazinesiyle görüşelim. Bu işi diğer daha önce Alman ve İngiliz bankaları da benzer İran ambargosunun delinmesinden dolayı cezaya tabi oldular. Onlar geldiler Amerikan hazinesiyle pazarlık yapıp belli bir oranda anlaştılar. Ama Halkbank bunu yapmadı. Hem uzlaşmadılar hem de iş mahkemeye gelince de dediklerini söylüyorlar. NATO konusundan çok saptık ama önemli bir ayrıntı Reza Zarrab. Mahkemede her şeyi anlattı. Rüşvet çarkını nasıl işlediğini, Halkbank yöneticiliği nasıl yemlediğini. Yani sanki banyodan, keselerden, ayakkabı kutularından para çıkmamış gibi anlatıyorlar. O bildiğimiz klasik bir Erdoğan durumu. Şunu soracağım. Erdoğan nereye kadar direnir? Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri Halkbank'la alakalı Erdoğan istediği adımı atmadı. Erdoğan vetosunu sürdürmekte devam eder mi?
Devam etmek ister ama bunun bir sonucu var Levent Bey. NATO üyelerinden, çok basit bir soru var. NATO üyelerinden bahsi geçen ülkeleri veto eden bir başka ülke var mı?
Şu an
Yok.
için veto açıklayan yok.
Yok. Olması da mümkün değil. Çünkü ortada bir realite var. Ortadaki realite şu. Rusya son 10 yıldır agresif bir dış politika uyguluyor. Yani Kırım'ın ilhak edilmesinden, Gürcistan'da yaşanan olaylardan, bir sürü olaylarda Putin'in biraz uluslararası hukuku da çok ciddiye almadığı, kimse bir şey bize bir şey yapamaz tarzında bir yaklaşımı vardı. Ama hiç kimse, en azından önemli bir oranda konunun uzmanlarının büyük bir kısmı, Rusya'nın Ukrayna'yı fiilen işgal edeceğini ihtimal vermiyordu. Evet, ve işin doğrusu bu. Yani ne diye bakılıyordu? Genellikle Finlandiya şeyin Ukrayna'nın bir kısmı Rusya'ya çok yakın, nüfusunun da büyük bir çoğunluğu Rus ağırlıklı.
Rus.
Dolayısıyla oralar ya ilhak edilir ya veya bir referandumla oraya bağlanır gibi bir beklenti vardı. Bunlar gümbür gümbür bildiğin 20. yüzyıldan 19. yüzyıldan kalma bildiğin klasik tanklarla işgal yaptılar. Bu işgal tabii Putin için de büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü beklenmedik bir direnişle karşılaştı. Hem cephede Ukrayna ordusunun büyük bir direniş oldu. Hem de aynı zamanda bütün dünya Rusya'ya karşı birleşti. Ekonomik yaptırımlar ortaya koydu ve Rusya'yı nefes alamaz hale getirdiler şu an. Türkiye, Rusya'nın ekonomik sıkıntıları ortada, sosyal sıkıntıları da ortada. Şimdi burada Ukrayna'nın başına gelenler bizim de başımıza gelir mi diye bekleşen dünyada bazı ülkeler var. Sınırı Rusya'ya yakın ülkeler var. Bu ülkelerin öteden beri ne olur ne olmaz böyle bir çılgınlık meydana gelir diye NATO'dan bir medet umması da söz konusu. Yeni bir vaka değil bu. Yeni bir mesele de değil. Ukrayna'nın da NATO'nun bir parçası olması veya diğer ülke bahsi geçen ülkelerin de NATO üyesi olması Rusya'nın muhtemel bir tehlikeyle, muhtemel bir çılgınlıkla, çılgınlık diyorum başka türlü bir şeyi çünkü bu asırda, bu zamanda fiilen tanklarla, askerlerle toprak işgalinin ben bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ve bu anlamı olmadığı için de zaten Batı Rusya ile çok sıkı ticari ilişkilere girmişti. Özellikle petrol ve doğal gaz üzerinde. Özellikle Almanya öncülüğünde. Hani Rusya entegre olsun, menfaati olsun, böyle bir çılgınlığa, bir macera perestliğe kendini kaptırmasın. Fakat öyle bir macera perestlik var. Ve üstelik Putin'in söylemi bunu doğruluyor. Putin'in açık beyanları nedir Element Bey? Buralar eski diyor Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği toprağı veya hegemonyası veya efendim vesayeti altında olan yerler. Ve bizim hala burada bir gücümüz olmalı tarzı yaklaşım bazı ülkeleri korkutuyor. Dolayısıyla NATO üyeleri olaya şöyle bakıyor diye düşünüyorum Levent Bey. Yani ya burada reel bir tehlike var. Açık bir risk var. Ukrayna'nın başına gelen başka ülkenin başına gelmeden savaşına doğru girebilecek bir olayı şimdiden önleyelim düşüncesi var. Türkiye'nin burada mantığı ne? Hangi gerekçeyle itiraz
Yani
ediyorsun?
şimdi tabii Erdoğan'ın bu yaptığını aynı zamanda iç siyasete bakan yönü de var. Malum seçimler yaklaştı. İşte Avrupa'ya meydan okuyan bir lider, şartları öne süren, güçlü lider, imajı pekişiyor. Bunu satıyor. İşte PKK vesaire gündeme getirerek milliyetçi kesime bir kez daha hitap etmeye çalışıyor. Onun adına kullanışlı. Daha sonra Tornistan yaptığı zaman hani çok da kitlesinde herhangi bir değişim olmuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı hatırlayın, Mısır'ı hatırlayın, İsrail'i hatırlayın. Tornistan yaptığı zaman muhalefet dışında kendi tabanında çok fazla tepki gösteren yok. Bir de şunu mutlaka konuşulması lazım. Türkiye'nin ekonomisi o kadar kötü bir durumda ki döviz olsun, rezervler, şimdi altın rezervleri tartışılıyor. Hatırlarsanız Trump bir tweetle senin ekonomini mahvederim demişti. Akıllı ol biraz, hani o hatırlarsın Ralph Branson döneminde yollamayacağız, yollamayacağız demişlerdi. İşte al, ver papazı, al papazı. Yani bir tweetle seni mahvederim demişti. Yani neticede Amerika'nın ve Batı'nın eli de güçlü, Türkiye'nin ekonomik olarak çok fazla ısrar edebileceği bir pozisyon yok. Hele hele seçimlere doğru gidiliyorsa ki ekonominin çok daha etkili bir faktör olduğunu düşünürsek, Erdoğan'ın ekonominin yeni bir krize uğramasına izin vereceğini, yani bunu göze alacağını ben zannetmiyorum açıkçası.
Ya iç politika açısından dediğin gibi bu artistik manevralar söz konusu. Ben şunu söylüyorum. NATO üyesi diğer ülkelere çok eski bir NATO üyesi olarak dönüp ben şu ülkeyi, bu ülkeyi, bu ülkeyi istemiyorum. Çünkü ortadaki şey nedir? Ana gerçeklik nedir? Rusya'nın işgal politikasının devam etmesi, Ukrayna'nın başına gelen felaketin, savaşın başka ülkelerin de başına gelme ihtimalinin artması. Şimdi bu aşamada sen orada PKK vardı bilmem ne bunlar biraz diğer NATO üyeleri. Kardeşim bu senin iç politikan der. Yani sen bana NATO'nun ruhuna uygun, NATO'nun kuruluş amacına uygun, işletme amacına uygun bir mazeret söyle, bir şey söyle diyecek. Yani o yüzden ben iç politikada da ciddi malzeme olacağını özellikle milliyetçilik üzerinde bir şey demiyorum ama diğer konuların çok olacağını zannetmiyorum. Hele hele senin de çok iyi altını çizdiğin gibi Türkiye'nin 5 sente muhtaç kaldığı, enflasyonun alıp başını gittiği bir dönemde böyle kof kabadayılığın çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Ve dünyada da, hani zaten NATO'da şöyle bir şey oluştu Levent Bey. Bu makalelere yansıdı, resmi beyanlara yansıdı. Türkiye NATO'nun güvenilmez müttefiki ilan edildi zaten. Özellikle bu Rusya'dan silah alımı olması, efendim füze alımı olması ve buna bütün NATO'nun karşı çıkmasına rağmen orada şimdi işletemiyor, bir şey yapmıyor, aldığı ambarlarda çürütüyor vesaire vesaire. O ayrı bir konu ama NATO'nun güvenilmez üyesi, müttefiki, hatta neye kadar? Çok önemli bir aktör, Hollywood'un meşhur aktörlerinden birisi bana bir çok milyon dolarlık bir reklam teklifi geldi. Fakat ben kabul etmedim, bir NATO'nun güvenilmez bir müttefikinin hava yollarından geleni deyince herkes dedi ki burası Türk Hava Yolları. Yani artık oralara kadar düşmüş yani, imalı laflardan bile NATO'nun güvenilmez müttefiki veya üyesi ülke diye tanımlanan Türkiye'nin bugün bu imajını teyit edecek şekilde ben bu ülkelerin NATO üyesi olmasına karşıyım demesi, yani makul tek şu sebep olabilir: ben Rusya'nın yanında duruyorum dersen o zaman bir politik gerçekliği vardır bunun. Rusya'nın Ukrayna
Evet.
işgalini de destekliyorum demen lazım. Rusya'nın
En azından.
beyanlarını da kabul ediyorum demen lazım. O zaman rasyonel bir uluslararası ilişkilerde rasyonel, doğru de yanlış demiyorum, doğru ya da yanlış o ayrı bir tartışma. Ama rasyonel bir
Tutarlı.
gerekçedir. Tutar. Şimdi yok efendim
Doğru.
PKK vardı da bilmem neydi de, adam diyor ki bana ne kaybı, o senin kendi iç meselen yani, bizi ne ilgilendirir? Şu an NATO'da bazı
Şöyle.
ülkeler de aynı durumda değil mi Levent Bey? Şu an NATO'da olan Avrupa ülkelerinin bir kısmı da zaten İsveç'in takındığı, Finlandiya'nın takındığı politik tavrı aynen devam etmiyor mu?
Şöyle bir şey var Ekrem Bey. Hani bu işin hiç ülke çıkarıyla alakalı olmadığını şuradan da anlayabiliriz. Şimdi Türkiye Ege'de, Denizli'de Yunanistan'la iki rakip ülke olarak muamele görüyor, değil mi? Şimdi hava üssünü Yunanistan kazandı. F-35 projesinden atılmışsın. F-16'larını modernize edemiyorsun. Çok yaşlı uçakların var. Yakın zamanda onlar da uçuş ömürlerini tamamlayacaklar. Yunanistan yeni uçaklar aldığı gibi Yunan Başbakanı dün Amerika'daydı ve Kongre'ye hitap etti. Bu çok büyük bir jesttir. Bir yabancı devlet başkanının Kongre'ye konuşması çok istisnadır ve çok özel önemi gösterir. Düşünebiliyor musunuz? Yani sizin Cumhurbaşkanınız ya beni bir arasa, keşke bir iki toplantı arası da olsa bir fotoğraf versek diye uğraşırken sizin en büyük rakibiniz gördüğünüz Yunanistan özel onur konuğu olarak algılandı. Bu dahi bütün hamaseti bir kenara bırakıp görmek isteyenler için çok şey anlatıyor. Neticede her zaman Türkiye, Amerika, Yunanistan ve Türkiye arasında hep bir denge gözetir. Hatta silah satışında ona 7 denir. Türkiye her zaman jeopolitikten dolayı özel bir yere koyar. Ama Türkiye'nin Batı'da çok büyük bir önem ve güç kaybettiğini gösteriyor. İsveç ve Finlandiya mevzuna dönersek dediğiniz gibi İsveç'i bazı şeylere suçluyorlar. İşte bazı Suriyeli Kürtlerin İsveç'te ağırlanmasıyla alakalı İsveç Dışişleri Bakanı'nın fotoğraflarını basıp bir şeytanlaştırma var. Aynı kişiler 5 ay önce Lavrov'la görüşmüşler. Moskova'da özel davet almışlar. YPG'nin Moskova'da bir bürosu var. O zaman aynı şekilde tepkiyi de Rusya'ya ve Putin'e göstermeniz gerekir. Tabii onlara da gösteremiyorsunuz. Ama sizin de dediğiniz gibi esas mesele ne İsveç Finlandiya'nın bu politikaları, ne işte iadesi istenen kişiler, bunlar hiç önemli değil. Erdoğan ve ailesiyle alakalı bütün pazarlıklar. Mevlüt Çavuşoğlu da dün zaten itiraf etmek zorunda kaldı. Ama bu işin neticede bir sulh, bir çözümü olacak, bir Türkistan olacak. Ben İsveç ve Finlandiya'nın işte bir artık uygulamadıkları silah ambargosunu resmen kaldırdıklarını ilan edeceklerini, Türkiye'yi memnun edecek bir açıklama yapacaklarını ve Erdoğan'ın da bunu iç piyasaya işte dediklerimizi kabul ettirdik gibi satacağını düşünüyorum. Siz nasıl çözecek bu mesele sizce?
Valla az önce sen sözlerin arasında çok güzel böyle bir bam teline dokundun. Erdoğan'ın psikolojisi Biden'dan dolayı bozuk. Yani ister biraz önce son çarpıcı örneği bile. Yani Yunan Başbakanı'nın baş köşede misafir edilmesi en çok kimin moralini bozuyor? Erdoğan'ın moralini bozuyor. Erdoğan Biden'dan ilgi bekliyor. Bir çocuk gibi bir ilgi bekliyor. Besbelli. Bir telefon bekliyor. Bir telefon geldiği zaman havada zaten 10 taklatıyorlar. Bir görüşme olup da el sıkıştıkları zaman, ayaküstü 2 dakika görüştükleri zaman mutluluktan uçuyorlar adeta. Şimdi o mutluluğu tadamadıkları için büyük bir hırçınlıkla bu işleri yaptığını, çok altında evvelini, ahirini, önünü, sonunu hesap ettiklerini düşünmüyorum Levent Bey. Senin de az önce güzel altını çizdiğin gibi ekonomik hiçbir şeye gerek yok. Ekonomik açıdan ya destroy kelimesini kullanmıştı hatırlarsan Trump. Çünkü potansiyel olarak sen bu kadar ki ekonomide o dönemde bu kadar kötü de değildi.
Biraz daha
Ekonominin
iyiydi.
yani kötünün de kötüsü oldu şu an. Kötünün de kötüsü oldu. Efendim dolar üzerindeki şeyi kapatabilmek için dolar mevduatı olanlara ödeyecekleri miktar bile muazzam bir yekün teşkil ediyor. Yani Türkiye'nin bu paraları ödeyecek gücü yok Levent Bey. İki şık kalıyor. Sürekli para basacak. Sürekli para bastıkça enflasyon artacak. Enflasyon arttıkça vatandaşın cebindeki para eriyecek. Vatandaş teknik olarak enflasyonun arttığını, paranın değerinin düştüğünü anlamayabilir. Ama dün 50 liraya aldığı bir şeyi yarın 150 liraya aldığında ki o da yaşanıyor şu an. Ve bunun seçimlere yansımaması söz konusu değil. Amerika isterse Erdoğan'ı 2 gün içerisinde değil, 2 saat içerisinde dizginleyebilir, hizaya sokabilir. Ama onlar da
Peki
biraz işe
bazıları
herhalde
izleyicilerim bize
uygun.
şunu soruyor. Neden yapmalar? Madem Erdoğan bu kadar Avrupa sistemini, Batı sistemini kurcalayan, zarar veren bir aktör, o zaman neden Erdoğan'a devam etmesiyle alakalı zor zamanlarında her zaman devam diyorlar?
Şöyle bir komplo teorisi içerisinde düşünebiliriz. Erdoğan gibi artık ipleri birinin eline teslim
Kedire.
etmiş, defolu bir liderle çalışmak Batı'nın işine geliyor. Bir görüş bu. Çünkü defolu bir adamı yönetmek dimdik ülke çapında arızası olmayan, yolsuzluğa bulaşmamış, hırsızlığa bulaşmamış, illegal işlere bulaşmamış. Biraz sonra herhalde Sadat'ı konuşacağız. Sadat gibi illegal altyapılarda bir işlere bulaşmamış, silah ticaretine bulaşmamış, uyuşturucu ticaretine bulaşmamış. İnsanları sevk ve idare daha zor. Çünkü bağımsız insanları, bağımsız kitleleri idare etmek daha zordur uluslararası güç itibariyle. Bunun üzerinde ayrıca durabiliriz. Yani o Erdoğan'ın meşhur toplantıda hani hatırlarsın, efendim sizi de dinledikleri söyleniyor şurada yayınlanan belgelere göre dediği zaman ne bekliyorduk hep
Büyük
basın
devletler
toplantısında?
dinler
Büyükdevletler
demişti.
dinler dedi. O zaman kabul ediyorsun. Seni dinlemişler, kaydetmişler. Sen neler kaptırdın ki bu kadar alttan girip mesela düşün Trump onu dediği zaman Trump'a iki cümle edemedi. İki cümle edemedi. Sonra da çok kırılgan, çok naif, çok böyle romantik İşte bu yakışmadı, olmadı falan filan. Hani kükrüyordun, dünya lideriydin. Adam senin ekonomini mahvederim dedi. Bir de kullandığı tabirler. Yani bir adamın hani bir Amerikalı Trump'ı düşündüğün zaman bara gittiği zaman barmenle konuşurken söyleyebileceği laflar. Akıllı ol. Efendim uslu ol. Dediğimi yap. Ben ne diyorsam yap. Yoksa senin ekonomini alt üst ederim. Yani.
Ekrem Bey, o akıllı ol biliyorsunuz bir mektuptu. O mektubun ekinde de Türkiye'nin terörist dediği YPG komutanıyla seni bir görüştüreyim, akıllı davran bak çok karlı çıkarsınız gibi bir ifade vardı. O mektubu da yuttular. Ama işte İsveç Finlandiya olunca at pazarlığına girişebiliyorlar.
Evet ama ben yani isterse Batı bu işi çözebilir. Ha bu niye çözmüyor diyorsun? Bir böyle bir şey var. İkincisi rasyonelten itibariyle bakıldığı zaman bir mağduriyet şeyi de hikayesini de yazdırtmamak istiyor olabilirler. Yani şimdi düşün Türkiye'ye Kıbrıs Savaşı sırasında Kıbrıs 1974'te bir ambargo uygulandı. Ama Ecevit'in yakasına çok insanlar yapışmadı. Çünkü ben gittim Kıbrıs'ta efendim Kıbrıslı Türklerin yardımına koştum. Onlar bir mezalime maruzdular. Bir soykırımına maruzdular. Benim uluslararası garantör olma hakkım var. O hakkımı kullandım. Gittim efendim Kıbrıs'ın Türklere ait olan kısmını aldım dedi ama çok bedeli ağır oldu. Fakat insanlar da çok fazla kınamadı çünkü bir haklı gerekçe gibi gördüler. Dediler ki ya tamam orada insanlarımız var. O insanlarımızı yok eden ırkçı bir söylem de var. Bu söylemin getirdiği bir kısım facialar var. Hatırlarsan o dönemlerde katliamlar var, insanların öldürülmesi söz konusu vesaire. Ama burada bir ambargo uygulandığı zaman bir gerekçe, çok ciddi bir gerekçe söylenmesi lazım. Bir gerekçe efendim ben Finlandiya'ya karşı çıktım. İşte bu mazeret ona vermemek gerektiğini düşündüğünü zannediyorum. Bu da önemli bir şey. Fakat
Evet.
esas birinci derecede o komplo teorisini hafife atmamak gerektiğini düşünüyorum. Defolu bir adamdır Erdoğan şu an. O her ne kadar meydanlarda peşrev çekse de çektiği peşrevin bir hikaye olduğu çok olaylarda görüldü. İster Almanya'nın bu gazeteciyi bana derhal teslim edeceksin dediğinde teslim etmesi, Rahip Baranson'u teslim edeceksin dediği zaman tıpış tıpış teslim etmesi gibi bir takım olaylarda çok açık net bir şekilde görünüyor zaten bunlar.
Tabii burada Batı'nın, Amerika'nın ikiyüzlülüğünü de mutlaka altını çizmek lazım. Böyle otoriter liderlerle çalışmayı çoğu zaman tercih ediyorlar. Çünkü bir kişiyle görüşmek dediğiniz gibi çok daha pratik. Demokrasi, değerler, insan hakları ama demokrasi insan hakkını ayaklar altına seren bir liderle de çalışıyorlar. Bütün Orta Doğu coğrafyasında bu liderlerle çalıştığını da görmek lazım. Ne Batı'nın Amerika'da da bir idealar dünyası da değil. Dünya böyle. Daha önce de Erdoğan'ın sesi yükseldiği zaman hatırlarsınız Amerikan Kongresi'nde Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması önergesi gibi şeyleri de arada bir ortaya çıkartıp susturuyorlar. Hatırlarsanız Putin ile kriz yaşandığında uçak düşürülme hadisesinde Putin'in ilk yaptığı da Erdoğan ailesinin IŞİD petrollerinden sağladığı kazancı uydu görüntüleriyle böyle saniye saniye yayınlaması olmuştu. Dediğiniz gibi her iki tarafında şantaj yapabildiği ve hizaya getirebildiği bir lider bunu da var. Sebepler arasında. Siz biraz değindiniz. Sadat'a girelim. Şimdi Kılıçdaroğlu Cuma günü sürpriz bir şekilde geçen Cuma Sadat'a gitti. Kimse beklemiyordu. Cana Kaftancıoğlu'nun ceza almasının hemen ertesi günüydü bu. Kimileri dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'na bir bilgi ulaştı. Bu Sadat'ın da içinde olduğu belli bir siyasi suikast olabilir. Bir takım kirli durumlar söz konusu. Ve sanki Kemal Kılıçdaroğlu oraya bir mesaj vermeye ben biliyorum, haberim var demek için gittiğine yönelik yoğun bir inanış var. Burası bir terör yuvası dedi. Seçimlerle, güvenliğiyle alakalı konuştu. Seçimlerde bir şey olursa sorumlusu burasıdır dedi. Öncelikle Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinizi de sorayım. Hangi motivasyonla gitti sizce?
Bence bir anladığım kadarıyla bir istihbaratçı bir bilgiye sahipler, somut bir bilgiye sahipler. Çünkü adres veriyorlar ve koordinat veriyor Kemal Bey. Yani seçimler yaklaştıkça yapılabilecek bazı illegal işlerden bahsediyor. Buranın bir militer yapı olduğundan bahsediyor. Nerede faaliyet gösteriyorsunuz diyor, suikastlardan bahsediyor. Yani bir somut duyum, en azından duyum. Buna dayanarak oraya gittiğini düşünüyorum. Ama bunun ötesinde şunu da iyi görmek lazım. Siyaseti bir satranç taşı gibi, satranç oynama gibi kabul edecek olursak, belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani bu liderliği sırasında yaptığı en büyük hamlelerden birisiyle karşı karşıyayız Levent Bey. Yani bundan daha büyük bir hamlesini
Yok.
hatırlamıyorum ben. Nedir o? Tam geldi, tabiri caizse eğer ayıp olmayacaksa iktidarı elinde tutan, devlet mekanizmasını babasının malıymış gibi kullanan ve devlet mekanizmasının sisteminin içine girip de illegal işler çeviren Erdoğan rejiminin hayalarından yakalamış oldu. Çok ince, hassas bir yerinden yakalamış oldu. Nereden biliyorsun? Anında iki panik görüyorum ben. Bir, Erdoğan'ın paniği. Zaten Erdoğan bu dönemde çok panik içerisinde, onu söyleyeyim. Yani daha geçenlerde hukukçuların karşısına çıkıp da ya ayıptır be insan bunu söyler mi yani? Karşındakiler bilmiyor mu senin ne fırıldak çevirdiğini? Bana hukuksuz işlerle gelmeyin. Lan hukuksuz işleri bu adamlara dayatan sensin. Yani böyle bir şey olabilir mi? Adamlar içlerinden şöyle geçirmiyor mu? Geç babam bunları, bu hikayeleri geç. Bunları sen yaptırdın bize. Demiyor mu?
Bence
Kendini
çok da
garanti
başka bir
altına
şey.
alıyorsun.
Bence başka bir şey söylüyorlar ya bu bize satıyor.
Tabii ki. Hay kendini sizi satarken kendini garanti altına alıyor. Sizi satma gereğini niye duyuyor? Sizi satarken kendini niye garanti altına alıyor kamuoyunun önünde? Aynı şey Sadat'ta da oldu. Dedik ben orada iki panik görüyorum. Biri Erdoğan'ın paniği. Erdoğan panikledi ve dedi ki benim uzaktan yakından ilgim yok. Ya ayıptır be kardeşim, sen bu adamı 90'lı yıllardan beri tanıyorsun. Belediye başkanından beri tanıyorsun. Bunun senin onunla arandaki ilişkiyi Sağır Sultanlar duymuştur. Yani hiç tanımam demek kadar komik bir iddia olamaz. Sen belediye başkanıyken de görüşüyordun. Adam muvazzafken de görüşüyordun. Emekli olunca zaten daha sık görüştü. Ya bunu herkes bilir, cümle alem bilir. Sonra hadi diyelim öyle dedin. Bunları unut. Resmi gazetede şeyi duruyor, tebligatı duruyor. Resmi gazetede yayınlanmış. Adamı başdanışma yapmışsın. Başdanışman yapmışsın, yetmemiş. Milli güvenlik meselelerinde adamı toplantının baş köşesine oturtmuşsun. Sonra uzaktan yakından bilmem tanımam ne demek? Resmen sattı. Bu bir panik. Nedir panik olan şey şu? Bir, burayla ne hatlar çeviriyorlarsa Levent Bey, bir hemen o günlerdeki bazı şeyi de iki şeyi hatırlatmak isterim. Yani dağıtmayayım, konu birbirinden ayrı ayrı gibi değil. Aynı paralel şeyde söylüyorum. Bir, bu sistemin sacayaklarından birisi olan Süleyman Soylu, öbürü Hulusi Akar, diğeri Tayyip Erdoğan. Şimdi hiç olmadık bir şekilde Süleyman Soylu 15 Temmuz'da yarım kalan işlerimizi tamamlayacağız diyor. Bu cümleyle Sadat'ın ilişkisi var. 15 Temmuz'da Sadat'ın nasıl bir ilişkisi varsa 15 Temmuz'da yarım kalan işlerimizi tamamlayacağız sözü de yine Sadat'la ilgili. Bunu Kemal Bey'in okumaması, Kemal Bey'in kurmaylarının okumaması tamamen bir siyasi körlük olabilir. Ama siyasetin ruhunu bilen, Türkiye'de olayların nasıl yaşandığını bilen insanlar şu kurguyu hemen anlamışlardır. Bunlar 15 Temmuz'da yarım kaldı dedikleri düzenek neyse, tezgah neyse, kumpas neyse, 15 Temmuz'un da düzenek, kumpas ve bir plan üzere olduğu aşikar. Soylu'nun ifadesinden belli.
Ekrem Bey, tam buraya getirince şunu söyleyeyim. 15 Temmuz'da çok daha kanlı bir senaryodan dönüldüğünü de görmemiz lazım. Aslında çok daha fazla kan döküldüğü, çok daha fazla insanın öldüğü bir senaryo planlanmıştı. O gerçekleşmedi. Süleyman Soylu'nun o mafya adamlarıyla, yani mafyadan adamlarıyla, silahlı adamlarıyla beraber TRT'ye gittiğini ve poza verdiğini de unutmamak lazım. Darbeye en hazırlıklı, askerlerden bile daha hazırlıklı olduklarını gösteriyor. Ne zaman cemaati aklayacak bir şey olduğu zaman muhalefet frene basıyor. Buna da alışkınız görmemiz lazım. Sadat, Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinden önce Sedat Peker, başka bir kirli adamın itiraflarıyla gündeme gelmişti. Suriye'ye gönderilen silahlarla alakalı, ya ben işte Türkmenlere gönderiyordum. Bu adamlar işte radikallere, işçilere, El-Nusra'ya benim silahları veriyorlarmış diye ilk gündeme getirmiş, hatırlarsınız. Hatta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da bu işi kimlerin organize ettiğini, Erdoğan'ın adamlarının isimlerini vermişti. Şimdi Erdoğan haberim yok dedi. Adem Yavuz Arslan diyor ki Sadat'la alakalı uluslararası bir mesele gündeme gelecek. Erdoğan ön alıyor. Buna katılır mısınız? Önce bunu soracağım. Bir de bu silahlar, işte yurt dışına silah gönderilmesi. Sedat Peker de cevap verdi. Çok da hakaretler ederek dedi. O kendine has üslubuyla. Hiç deli çavuş diye bir başka bir hesap kullanıyor biliyorsunuz. İfşa da etti artık, o hesabın kendisine de ait olduğunu söyledi. Sedat Peker bu tür iddialarında bunlar tabii devletin yetiştirdiği adamlar olduğu için hep böyle belgeli bilgili konuşuyorlar. Öyle çok büyük ihtimalle bunları da ispat edeceğini anlıyoruz. Sanki kavga büyük bir kavga gibi.
Kesinlikle. Yani şimdi ben bir Erdoğan panikledi, iki Sadat panikledi diyecektim. Sadat da panikledi çünkü oğul tanrı verdi. Şimdi çıkıp her yerde bir şeyler söylediği şeyler, hani vaziyeti kurtarmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya ortaya attığı iddiaları güya göğüslemek için söyleniyor ama konuştukça batıyor Levent Bey. Hadi sen de görüyorsun, herkes görüyor. Yani mesela Erdoğan'la 92 yılından beri tanıdıklarını söylüyor. Şimdi Erdoğan'ın cinleri tepesine çıkmıştır. Ben tanıdığım Erdoğan'ı söylüyorum. Efendim Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kendilerinden yardım aldığını söylüyor. Yani ülke dışına silah sattıklarını söylüyor. Türkiye dışındaki askeri silahlı kuvvetlere danışmanlık yap, hatta en mahrem noktalara kadar yani Merdi Kıpti sadedinde belki söylüyor ama söyledikçe de batıyor. Ya kardeşim bunda, şimdi Levent Bey çok çok enteresan bir şey var. Diyelim ki Saadat diye bir örgüt var ve bu paramiliter, efendim militer neyse biraz gizli, biraz kaplı vesaire vesaire. Burayı kim denetliyor Levent Bey?
Kimse.
Silah ticareti yaptığını itiraf ediyor. Gayri nizami harp eğitimi verdiklerini kabul ediyor. Zaten baba Tanrı verdiği özel harp dairesinde çalışıyor, çalışmış. Ve ne hikmetse annesinin başörtüsünden dolayı bir Anadolu çocuğu Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilirken bu böyle şeyin Pekin'in şeyi var. Bu Perinçek'in adamının bir ara Genelkurmay'ın istihbarat başkanını yapmış adamın beyanı var. Diyor ki ya bizim Türk
İsmail
Silahlı
Akbil mi?
Kuvvetleri'ne Türk Silahlı Kuvvetleri'ne irticayı bu taşıdı diyor. Ordu içerisinde topluca namaz kılarlardı diyor. Şimdi ordu içerisinde topluca namaz kılan bir adama hiç dokunulmuyor. Özel harp dairesinde çalışıyor. Orada ders veriyor. Bu arada ders alanlardan bir tanesini hiç unutma, Hulusi Akar. Bu öğretmenlik yapıp ders verirken Hulusi Akar da orada. Yani bu sistem içerisinde Hulusi Akar'ın bu işte bir bağlantısı var. Süleyman Soylu'nun böyle bir beyin kafası olarak değil ama sistematik olarak bir bağlantısı var. Şimdi Sadat'ta da bir panik var. Paniğin geldiği dereceye bak. İlk defa bu sene 19 Mayıs beyanında bulunuyorlar. Şu ana kadar görülmüş bir şey değil.
Ekrem Bey şöyle bir 19 Mayıs kutlaması yapıyorlar. Atatürk geçmeyince onu geri çekip bu sefer Atatürk'lü bir kutlama yapıyorlar. Dediğiniz gibi tam bir panik hali. Denetlemeyle alakalı olarak Adnan Tanrıverdi'nin oğlu Melih Tanrıverdi. Babasından da Adnan Paşa diye bahsediyor. Denetlenme konusunda devletin kurumlarına rapor yazdıklarını, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerin kendilerini denetlemesi için başvuruda bulunup bir önerge hazırladıklarını ama olmadığını söylüyor. Bunu Halk TV'de söylemişti. Sonuncu dedi ki babanız işte o Cumhurbaşkanlığı kurulu üyesiyken bu olsaydı bari, babanız oradayken bunu çıkarsaydı. O zaman da salağa yatıyor. İzleyicilerimize bilgi verelim. Melih Tanrıverdi'ye göre, Adnan Tanrıverdi'nin oğlu Sadat'ın şu anki başkanına göre, Sedat Peker'in iddia ettiği silahları aslında cemaat Sadatçı kılığına girerek Sedat Peker'i keklemiş, o silahları vermiş. Cemaat kendi koyduğu silahları da yolda durdurmuş diğer bir teoriye göre. Tam bir beyin yanması. Nereden tutsanız saçmalık. Ama sanki bunların kavgalarında yakın tarihiyle alakalı çok önemli propaganda şeyleri gerçek bilgisine doğru gidiyor gibi.
Tabii sonuçta yalanın bir şeyi var, kullanma tarihi var, raf tarihi var, raf ömrü biten şeyler bunlar Levent Bey. Erdoğan da Sadat konusunda suçüstü yakalanmış durumda. Eğer Kemal Bey yakaladığı ipin arkasını çeker takip ederse Türkiye'deki karanlık bir takım odaklar çok gün yüzüne çıkacak Levent Bey. Bu çok açık. Erdoğan panikliyor, ben tanımıyor muyum? Baş danışman yaptığı adamı. Baş danışmanken bizim görevimiz Mehdi'ye zemin hazırlamaktır dediğinden dolayı, Erdoğan'ı üstü kapalı Mehdi ilan ettiğinden dolayı. Güya Mehdi'ye zemin, Allah senden Mehdi olur mu? Hırsızdan Mehdi olur mu demiyor. Yolsuzdan Mehdi olur mu demiyor. Hiç görülmüş bir şey mi? Hangi kitapta yazar hırsızdan Mehdi olsun demiyor da buna.
İkram Bey, yeri gelmişken o Tanrıverdi'nin Mehdi açıklaması bir Nordic Monitör özel haberiydi. Daha sonra Tanrıverdi'nin zahiren istifasıyla sonuçlanmıştı. Hani yeri gelmişken bir reklamı da araya sıkıştırayım dedim. Buyurun.
Reklamı da arayasın, bir alkışı da hak ediyor diyelim. Yani
Estağfurullah.
emeğinize sağlık. Hem Abdullah Bozkurt Bey'i hem seni ve diğer arkadaşları o yaptığınız çalışmaları tebrik ediyorum. Ya düşün şimdi sen bu adamı nasıl hatırlamasın, nasıl tanımasın? Sonra adam Erdoğan'ı rahatlatmak için istifa ediyor. Ve sen bunu hatırlamıyorsun. Bir panik var. Neden panik var? Bunun üzerine durmamız lazım. Çünkü
Neden?
buradaki yapı silah ticaretinin içinde. Libya, Suriye ve diğer ülkelerdeki başta El Nusra olmak üzere gayri nizami harp yapan militan paralı askerlerle beraber işbirliği yapıyor. Bunu Türkiye'den habersiz yapması. Zaten oğul Tanrıverdi, şimdiki başkan, onu ima ediyor. Biz bunu yaptık. Tamam, denetlenmiyoruz ama MİT'e bilgi veriyoruz demek istiyor. Yani diyor ki EYMIT aslında bu bir suçsa suç ortağıyız. Milli Savunma Bakanı'na bilgi vermek istiyoruz diyor. Demek istiyor ki Milli Savunma Bakanı yani burada bir suç varsa ki var. Suç ortağıyız diyor. Şimdi sen bu kadar Suriye'de cirit atacaksın ve üstelik bir de bir jargon geliştireceksin. Efendim İslam dünyasının efendim ortak savunma sistemi. Ukrayna'ya silah satacağız diyorsun. Ukrayna ne zaman Müslüman olmuş? Bir dediğini tutmayan bir cümlesiyle bir cümlesi arasında yerle gök arası fark kadar fark olan bir panikle karşı karşıyayız Levent Bey. Çünkü Sadat Erdoğan'ın kirli yapılarından bir tanesi. Başka yapılar da var. Geçen hafta bilmiyorum siz, biz program yapamadık, konuşamadık ama atlandı. Yani bilemiyorum. Hani bu
Ekrem Bey,
Erdoğan,
yani şu
Bilal
an
Erdoğan'ın
fuardan
aklından çıkan bir liste vardı. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili, emniyet teşkilatı ile ilgili. Hatırlıyor musun? Onun
tabii ki
mahkemesi
polis
oldu.
sesini.
Gözaltında olan çocuğun söylediği ifadeleri okudum vallahi kanım dondu. Diyor ki anlatayım mı? Şunu da anlatayım mı?
Yapılan
Efendim
işkenceleri
Trakya'da bir
kastediyorsunuz değil mi çocuğa yapılan?
tabii ki yani sen belgeleri çaldın, belgeleri götürdün diyenlere adam bir savunma yapmış. Vallahi helal olsun kim yaptırdıysa bu savunmayı. Yani herhalde avukatlar işinde yapmıştır. Diyor ki bu belgelerin gerçekliğini kabul ediyor musunuz? Bu belgeleri benden çıktığını nasıl ispat edebilirsiniz? Ama belgelerin gerçekliğini kabul ediyorsanız ben diyor şu olayı da anlatayım. Falan yerde diyor şöyle bir vaka vardı diyor. Onu diyor anlatayım mı size? Ondan sonra şu isimlerin diyor genelkurmaya liste verildi, şuraya liste verildi. Bunları da diyor, tek tek söyleyeyim mi? Kim olduğunu da söyleyeyim. Falanın bilgisayarında, filanın bilgisayarında. Bunların hepsi karanlık, paralel diyorlardı ya. Asıl paralel bunlar. Bu yapıların ortaya çıkması Erdoğan'ı koltuğu da sallanırken, ekonomi de koltuğunu sallarken paniğe sevk etmiş durumda. Sadat çok önemli bir hamleydi. Yani Kemal Bey'i tebrik. Daha önce Meral Hanım da buna bir temasta bulunmuştu hatırlarsan. Ama Meral Hanım'ınki şöyle bir teknik yanlışlık içerisindeydi. Konya gibi efendim bir şehir daha söylüyordu. Sakarya'ydı galiba. Sakarya
Adapazarı.
gibi şehirler
Adapazarı, evet.
Adapazarı'nda askeri eğitim yapıyorlar falan diyordu. Onu ispat etmek, onu söylemeden önce ispat etmek lazım. Fotoğraf mı
Tabii.
çekeceksin? Kameraya mı alacaksın? Sonra dediler ki biz araştırdık öyle bir şey bulamadık. Şimdi Levent Bey, ben Kemal Bey'in duyumunun bir gerçek olduğuna şu açıdan da inanıyorum. Şimdi meczubun birisi çıktı, troll deyip geçebiliriz ama troll deyip geçmeyelim. Akıllı olun. Bilmiyorum o fotoğrafı arkadaşlar bulabilir mi? Yani daha düne kadar saçıyla, sakalıyla, bıyığıyla, efendim İslami görünümüyle mazlum ve mağdur olan insanlar ne kadar mağrur ve ne kadar saldırgan hale gelmişler. Lüks bir arabanın içinden bağırıyor. Akıllı olun, reisin 10 milyon askeri var diyor. İşte bu Sadat merkezli bir yapılanmanın aslında dışa vurmuş şeklidir. Bence çok sağlam bir yerden yakaladılar. Ve panikten anlaşılıyor bu. Erdoğan'ın fakat tabii memlekette ne savcı kaldı ne hakim kaldı. Normalde Levent Bey böyle bir iddia ortaya atıldığında yani bir ana muhalefet lideri gidip de bir kurumun önünde burası illegal bir yapıdır. Burada suikast planlanır. Burada gayri nizami harp eğitimi verilir. Burada şu olur, bu olur. Silah satışı olur, şu olur. Suç dosyasını saydıktan sonra ne olması lazım? En geç 3 saat içerisinde Türkiye Cumhuriyeti savcılarından birinin hemen bir irtibat kurup bir dosya açıp gel bakalım bu bildiklerini söyle, bu bildiklerini bize ispat et demesi lazım. Ama tık yok. Denetlenmeyen
Ekrem
bir
Bey,
kurum,
o ideal
yargılanmayan bir yapı.
olanı ideal olanı söylüyorsun. Hani o eşikleri geçeli çok oldu Türkiye'de. Yani
İdeal değil,
öyle değil
normal
mi?
olanı söylüyorum. İdeal olanı değil Levent Bey, normal olanı söylüyorum.
Tabii
Sedat
normal
Peker
olanı, yani
olayında da öyle.
kitabi
Şimdi
olanı.
Sedat Peker'i severiz sevmeyiz. Ama adam bir şey söyledi. Dedi ki Kıbrıs'taki cinayeti benim kardeşime verdiler. Daha doğrusu beni çağırdılar, bana verdiler. Ben dedim ki en has adamım kardeşime veriyorum. Kardeşimle beraber Korkut Eken Kıbrıs'a gitti cinayet işlemek için. O gün şu teknik ağrı. Şimdi bütün anlatıyor. Yani uzun tekrar oraya dönmeyeceğim. Namuslu bir savcı yok mu memlekette ya? Bir cinayetten bahsediyor. Daha da benzer bir ha, şu adamı bak. Reis'in 10 milyon askeri var diyor. Bu el
Bu
nedir? Bu
kaçar.
gözlük nedir? Bu
Tipine bakınca ilk kaçan bu olur.
Tabii ki. Ama bu bir şeyin sızıntısı Levent Bey.
Tabii.
Yani
Çalışmamış.
seçimi
Paraları
kaybedersek
sevmişsin.
gitmeyeceğiz. Bak seçimi kaybedersek gitmeyeceğiz. Direneceğiz, savaşacağız diyen ve bunun da altyapısını Sadat'la beraber kurmaya çalışan hatta ve hatta Türkiye dışından getirdikleri tanımam dediği adam baş köşede oturuyor. Buyurun. Türkiye'nin dışından getirdikleri ne kadar efendim radikal gruplar, radikal insanlar varsa bu arada parantez açalım. İnsanları diri diri öldüren, insanların kafasına kurşun sıkan Hizbullahçıların da serbest bırakıldığı yine geçen haftalarda
Evet.
oldu. Bunların hepsi siyasi skandaldır. Hepsi hukuki skandaldır. Hükümetleri düşürür. Bakanları düşürür böyle olaylar. Onlarca insanın katili insanları hiç kimseye duyurmadan tahliye edeceksin. Bir karıncaya zarar vermemiş insanları da yıllardır hapishanelerde çürüteceksin. Tükürmezler mi senin vicdanına? Yazıklar olsun sana demezler mi? Normal, ideal demiyorum. Normal bir ülkede böyle olması lazım.
Ekrem Bey, seçimlerle alakalı Kılıçdaroğlu da seçim güvenliği demişti. Sizin de işaret ettiğiniz gibi eğer ola ki seçimini kaybettiğinde bu seçimde hile var deyip büyük bir nümayiş çıkartıp kanlı bir şekilde göreve devam etmeliyle alakalı endişeleri dile getirenler de var. Ben de bu Sadat resmini ortaya koyduğumuzda da çok yanlış durmuyor. Böyle bir tehlike Türkiye'yi bekliyor. İzleyicilerimize buradan da belirtmiş olalım. Erdoğan'ın konuşulmasını istemediği konulara hiç girmedi, değinmedi, tekrar gündeme getirmediğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu Cuma gitti, Salı grupta konuştu. Erdoğan bu konuya hiç değinmeyip geçip o medya gücüyle bu konuyu unutturabilirdi. Ama kendisi girdi konuya, benim ne alakam var dedi, tanımam etmem dedi, işte bir resmi, bir legal bir kuruluş dedi. Aslında kendisi tekrar konuyu gündeme getirdi. Dediğiniz gibi bir kendisi de ayrı tutma, bir panik, bir ön alma çabası oldu. Çok aşikardı. Çünkü Erdoğan ve konuşmalarını yazanların neyi gündeme alıp neyi gündeme almamaları da her zaman bir strateji parçası oluyor. Ekrem Bey, son konumuz KHK'larla alakalı Deva Partisi'nin bir eylem planı vardı. Hani Deva Partisi yeni kurulan oy oranı nedir vesaire hiç bakmadan konuşalım diyorum. Seçimlere biz tek başımıza gireceğiz dedi Deva Partisi. Yani biz pusulada Deva Partisi olarak olacağız. Doğal olarak da oy talep etmeye başladılar. Görüyoruz ki Deva Partisi KHK'ları kendisine bir hedef olarak seçmiş, bir oy alabileceği potansiyel olarak görmüş ve bir eylem planı açıkladı. Şimdi farklı yaklaşımlar var. Önce bir beraat edenler alakalı, hani sanki mahkemeler çok güvenilirmiş, sanki mahkemelerde bir anlamı varmış gibi beraat eden KHK'lar kavramı var ki çok rahatsız edici. Ben de bundan çok rahatsız oluyorum. Twitter'da çok güzel bir paylaşım gördüm. Diyor ki sen önce bir yargılan, beraat et bakalım, biz ona göre sana oy verelim. Gerçekten çok tam hak ettiği bir cevaptı. Bazen bu KHK'larla konuşanlar içimden çok böyle Allah kahretsin sizi diyesim geliyor. Ama Türkiye'de iklimin değiştiği, bunların konuşuluyor olması, eksiklikleri dahi olsa beğenmesek, çok ciddi itiraz etsek, siyasetçilerin bu konulara girmiş olmasının bir kazanım ve değerli olduğunu düşünenler de var. Bu da doğru. Siz neredesiniz?
Valla ben her halükarda KHK meselesinin bir insan hakları ihlali meselesi olduğunu ve geçmiş dönemde bu yeni bir uydurulmuş bir şey değil. Hatırlarsanız Süleyman Demirel'in KHK ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşması var. İsteyen YouTube'dan açıp bakabilir. Devleti KHK'larla yönetirseniz diktatörlük olur diyor. Devleti KHK'larla yönetemezsiniz. Devleti bunlar oyuncağa çevirdiler. Çocuk oyuncağına çevirdiler. Efendim istihbarattan o rapor geldi, komşusu falan da fişledi, öbürü jurnalledi, bilmem ne oldu diye binlerce insan mağdur edildi. Senin söylediğin şey çok çok doğru. Yani öyle beraat etmiş KHK'lılar, efendim yok takipsizlik kararı almış KHK'lılar diye KHK'lıları ayırmak da ayrı bir ayrımcılıktır. Senin geçen tweetini retweet yaptım ben. Çok harika bir şeydi. İstanbul İl Başkanı'na verilen cezayı değerlendiriyordun. Ne kadar güzel bir yaklaşım. Şimdi mahkeme, buyur hadi mahkeme kararı diyordun. Al sana mahkeme kararı.
Evet.
Şimdi kendi İstanbul İl Başkanı hakkında hukuku çiğneyerek, ayaklar altına alarak, hiçbir hukuki norma uymayarak verilmiş cezayı diyorsun ki ben Mahkemeyi de tanımıyorum, mahkeme kararını da tanımıyorum. E sana gelince öyle de, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi veya İyi Parti, kötü parti neyse, işinize geldiğinde hukukun ayaklar altında olduğunu, adalet sisteminin felç edildiğini, dolayısıyla kararların siyasi olduğunu, hatta dinlemiyorum, tanımıyorum kararını diyeceksin. Ama söz konusu üniversitede hoca olunca, KHK'lı olunca veya bilmem devlet memuru olunca, KHK'lı olunca onlara gelince sen bir aklan, kime aklanacaksın kardeşim? Sen gözün kör mü ya? Böyle bir mahkeme var mı ortada? Hani sana bana da bazen öyle e-mail atan bazı insanlar olur. Gelin burada aklanın. Tabii canım yani. Geçen gün Ayşe Hür'ün çok güzel bir tweetini gördüm. Ya diyor birisi bana söyleyebilir mi? Hidayet Karaca'nın suçu ne ki 18 yıl hapis cezası verilmiş diyor. Allah aşkına nedir yani?
8 yıl, yüzlerce yıl ceza aldı Hidayet Karaca.
O bir davadan dolayı
Çok
söylüyor
tartışmış,
herhalde.
evet.
Bir davadan söylüyor. Ya bütün davalar öyle. Hidayet Karaca'nın ceza alamaz. Ya adamın arkasından teneke çalarlar. Ya manyak mısınız siz derler ya. Toplumun bu kadar önünde olan Türkiye Televizyoncular Derneği Genel Başkanlığı yapmış. Samanyolu Televizyonu'nda genel müdürlük yapmış. Bir insana bu kadar cezayı nereden yağdırıyorsunuz? Eline bıçak almış değil, silah almış değil, bomba almış değil. Ya siz manyak mısınız? Bir de terör suçlamasıyla. Şimdi ortada hukuk yokken, kanunlar ayak altına alınmışken, insanlar bu kadar mağdur edilmişken, KHK'lılara veya genel mağdur, cemaatin söz konusu olduğu her konuda çifte standart yaparak. Ya insanın midesi bulanıyor Levent Bey be. Ya bu
Evet.
bir mertlik olur, bir dürüstlük olur. Hele hele fikir adamıysan, hele hele düşünce adamıysan. Hani Necip Fazıl merhum derdi, ben anlamazdım ama son 5-10 yılda daha iyi anlıyorum. Fikrin ne fahişesi olduğu ne maskarası, zamparası diyor. Ya hakikaten fikrin fahişesi de çokmuş. Affedersin yani seyirciye söylüyorum, beni affetsin kusura bak. Necip Fazıl'ı alıntı olarak söylüyorum. Fikrin fahişesi de çokmuş, zamparası da çokmuş. Ona
Hiçbir
gelince
fikri
sürü.
olmadan Ekrem Bey, hiçbir fikri olmadan fahişe ve zampara da çokmuş.
Ya o zaten var. Ama ben şunu anlayamıyorum. İyi kötü gazeteci mazeteci. Şimdi mesela benim şeyimde var böyle. Şöyle bir not almışım. Arada kaynayan olaylar diye ben bir şey tutuyorum. Liste tutuyorum. Mesela bunlardan bir tanesi Levent Bey. KHK'larla irtibatı var. Şaban diye bir adam. Gazeteci Şaban diye birisi. Program
Şu
yapmış.
Mitçi'ye gazım. Evet.
MİTÇİ'yi karşısına almış. Zannedersin MİTÇİ'ye tapacak. Ya bir kere gazetecilikte böyle bir şey var mı ya? Şimdi burada Amerika'da önemli bir gazeteci diyelim çağıracak. CIA'nin başındaki bir adama tapınırcasına soru soracak. Ve daha da kötüsü. İllegal işlerde adamı pohpohlayacak. Diyor ki efendim diyor şeyden MİT'in diyor şeyleri var diyor operasyon diyor. Onları diyor yurt dışından alıyor geliyor. E diyor işte Zekeriya Öz'ü de diyor alsaydınız ya diyor.
Şöyle
Helal
Zeşek'le
olsun
ben de
Zekeriya Öz'e
getiririm
de
diyor.
bak Levent Bey. Zekeriya Öz'e de helal olsun. Ne diyor helal olsun? Bütün bu Şabanların demek ki damarına basmış. Adam bir gazetecisin sen. Seni ne ilgilendirir bir konu? Adam da diyor ki biz diyor Afrika'dan daha çok Afrika'dan, Balkanlardan insanlar getiriyoruz. Rüşvetle getiriyoruz diyor. Okudun mu o cümleleri? Diyor ki ya
Okudum o
rüşvet vererek
cümle
ben de
kısmını.
getiririm. Bak tabire bak. Rüşvet vererek ben de getiririm diyor. Esas diyor Avrupa'dan getirebilsenize. O da diyor ki adam MİT'çi. Ya diyor devlet yapılan oturduğu yerlerde bunları yapmak zor diyor. Öyle deyince o zaman ben de yaparım diyor. Rüşveti verip getireceksin. MİT'çinin cevabı şu. Kime rüşvet
Kime rüşvet
vereceğini
verecek?
bilmek de önemli. Ya bu kadar aşağılık bir röportajı yapacaksın. Sonra buna itiraz edecek insanlar ona cevap vereceksin. Altta da şöyle diyor. Bazı KHK'lılar akıllı olun. Bu nedir? KHK'lıları siz nasıl görüyorsunuz? Şamar olanı gibi görüyorsunuz ama o şamar sizin yüzlerinizde patlayacak. Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil. Adamlar ekmeklerini taştan çıkararak, inşaatlarda çalışarak, kimisi çobanlık yaparak, alın teriyle, göz nuruyla yiğitçe bir hayat mücadelesi veriyor. Bunların bir kısmı da intihar etti. Yani düşünebiliyor musun?
Evet. Maalesef.
Yani bu insanlara akıl bağlı KHK'lılar ne demekse. KHK'lılar üzerinde ben bunu niye söyledim? Şundan dolayı Levent Bey. İnsanların, bazı insanların üzerinde tepindiği bir konu. Bu noktada Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun, Meral Akşener'in, her kim olursa olsun. CHP'nin, özellikle CHP'nin. CHP'nin de KHK ile ilgili çalışmaları var biliyorsun. Amatsız, fakatsız. Demokratik bir duruş sergilemesi ve mağdur insanlara sahip çıkması çok doğru, çok yerinde, çok faydalı bir şey diye düşünüyorum.
Evet, yetmez ama evet diyerek herhalde özetleyebiliriz düşüncelerinizi. Değerli izleyicilerimiz, bu haftalık bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekleriz. Onlardan çok istifade ediyoruz. Haftaya Perşembe tekrar görüşmek üzere. Ekrem Bey, son bir sözünüz varsa sizden alıp veda edelim.
Ya ben senin gibi not tutuyorum. Ben birer cümleyle bir şey söyleyeceğim. Bir cami imamı
Buyurun.
cinsel istismardan yakalanıyor. Ya şu utanmazlığa bak Levent Bey. Sevgili seyircilerim, şu utanmazlığa bak. Efendim diyor, ben diyor mahkemeye gidince, ya görgü tanığı var. Mağdurun ifadesi var. Mağdur ailenin ifadesi var. Efendim ben diyor 15 Temmuz'da diyor Sela okuduğum için, 15 Temmuz'da Sela okuyan on binlerce imama bir şey olmadı da senin başına niye bu geliyor demiyor savcı, hakim. Ya bir namussuzluğun şeyi oldu. Ben yani bilemiyorum. Bunları da bir cümleyle söylemek lazım. Bir CHP'li belediye başkanı Arapça ifadelerle Suriyelileri aşağılayan billboardlar yayınlıyor. Ya böyle bir manyaklık devam edip duruyor. Bu arada son söz, gençler arasındaki işsizlik oranı %41'i bulmuş Levent Bey. Memleketin hali
Çok
bu.
büyük rakam.
Memleketin
Evet,
hali bu
genç
maalesef bu.
19 Mayıs'ta yaptığımız bir programı da gençlerle bitirmiş olduk. Tekrar herkesin Gençlik Bayramı'nı da kutluyoruz. Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı diyelim bu sefer izleyicilerimiz
Evet.
için kelimeye takılabilir. Bu 19 Mayıs'ında Beşiktaş sayesinde spor bayramı olarak kutlandığında araya da sokuşturmuş olalım. Ekrem Bey çok teşekkürler. Değerli
Teşekkür
izleyicilerimiz, haftaya
ederim.
Perşembe tekrar çıkış yolunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.